Ayrım 3, Dünya Evi, Orhan Kemal, sayfa 29. Çalar saatin sesiyle uyandılar. 6. Akşam oracıkta genç kadının baba evinden getirdiği mavi yüzü siyah siyah yamalı minderin üzerinde uyuyakalmışlardı. Şarap ve çalgı ile giden sıkıntı geride kalmış, 24.95 ile beraber kendisini korkunç okyanuslarda yelkeni parçalanmış, dümeni kırılmış tekne gibi yapayalnız tanış ve askere de beraber götüremezsin ya diye tehdit mektupları yollayan akları kanlı, koca bıyıklı canavarlarla sigara dumanı yüklü metruk çardağın sıkıntısı genç adamı kaplamıştı. Kocasının yeni güne sıkıntıyla başlayışı gözünden kaçmayan genç kadın, gaz ocağının başında çayın kaynamasını beklerken bu sıkıntıyı kökten kurtabilmek, onu neşelendirmek için geç kalmış bir huzursuzluk duyuyordu. Ne olursa olsun babaanneden geri kalmayacaktı. Kapı akşamki gibi gene deli deli yumruklandı. Anlamıştı, Şaban'dı, artık içerlemiyordu. Gitti, açtı. Şaban elinde kitap, uykulu gözleri ama her zamandan çok daha coşkun içeri girdi. Günaydın kardeşler. Genç adam masası başındaydı. Günaydın. Genç kadın da günaydın Şaban dedi. Şaban elindeki kitabı salladı. Müthiş, müthiş. Genç adam hayrola dedi. Şaban hala heyecanlı. Artık 5 kuruşluk odacılığımdan utanmıyorum. Utanıyor muydun? Utanmıyordum ama şimdi iftihar ediyorum. Onun annesi de benim gibi hizmetçiymiş. Gözleri daldı. Ben de onun gibi bir müzisyen olacağım. Dünyanın bütün odacılarıyla hizmetçileri benden cesaret alacaklar. O da bizim gibiymiş diyecekler. Sarhoş gibiydi. Titriyordu. Bugün akşama kadar okur bitiririm bunu. Genç adam güldü. İş, ağanın hizmeti. Hayatımda ilk defa hizmetimde kusur edeceğim bugün. Ne çıkar? Hem canım dünyanın en kusursuz odacısı kimin umurunda? Genç adam karısına baktı. Bakıştılar. Sordu. Çay olmadı mı daha? Anlamıştı. Alt eve koşarken Şaban, ben gidiyorum dedi. Dur gitme, çay içelim. Beraber gideriz be Şaban. Şaban kapıyı çekip savuşmuştu bile. Çay kaynıyordu. Genç kadın çay atarken karnındakine dikkat etti. Kımıldayıp duruyordu. Çömelmesinden rahatsız olmuş da tepiniyormuş gibi geldi. Ayağa kalktı. Yumruklarını beline dayadı. Yalnız kocası değil, karnındaki için de fabrika sahibiyle görüşmeliydi. Kim bilir, adam belki de hallerini acır, 10 değil, 20, belki de 30 lira artırırdı maaşlarını. Niye artırmasın? Hele kayınbabasını da tanıyorsa, herhalde tanıyordu. Namlı adam, niçin tanımasın? Dinler dinler, ya derdi belki de. Demek o adamın gelinisin. İçini çekti. Maaşlarına 20, 30 değil de 50 lira eklerse, gözleri parladı o zaman. O zaman 70, belki de 80 lira net geçerdi ellerine. Çayı unuttu. Bakkalın borcunu temizleriz, kasabın da, ekmekçinin de. Yalnız kooperatifinki. Onun da yarısını bu, yarısını gelecek ay, tamam. Ondan sonra başlarız para biriktirmeye. Her ay en azından 25-30 lira koysak bir kenara, doğuma kadar 100-120 liramız olur. Gözleri parladı. Perdeler iyi, doğumdan önce güzelce yıkarım. Biraz pamuk alırım yatağa. Kim bilir, belki de bir karyola uydururum. Sarı demirleri pırıl pırıl, güzel bir karyola geçti kafasından. Tertemiz örtüler, mavi ipek yastıklar, yorgan. Bütün bunların içinde yatıyor, saçlarını kırmızı bir kurdeleyle bağlamış. Yanında sarı saçlı, mavi gözlü kızının kundağı. Bir kenarda kaynar şerbeti kaynamakta. Misafirler. Güllü, misafirlere cevizli kaynar ikram ediyor. Mis gibi tarçın kokusu odayı kaplamış. Hani, çay olmadı mı hala? Kendine geldi. Şimdi... Sarı demirleri pırıl pırıl karyola, yastıklar, mavi yüzlü yorgan, bembeyaz, sakız gibi örtüler. Sofra beziyle koştu, yere yaydı. Bayat somunu ince ince dilimledi. Kocasından öğrenmişti. Beyrut'tayken annesi bayat ekmekleri böyle dilimlermiş. Bayatlığı daha az belli olurmuş. Raftan şekeri, kara zeytin çanağını, uzun bacaklı çay bardaklarını aldı, sofraya getirdi. Genç adam karısına göz ucuyla bakıyordu. Bir şey düşünüyor, ölçüp biçiyor gibiydi. Yoksa o da mı bir şeye sıkılmıştı? Bardağına şeker, çay koydu. Ağır ağır karıştırırken gözlerini karısından ayırmıyor, ne düşünebileceğini, canının niçin sıkılabileceğini kestirmeye çalışıyordu. Dayanamadı. Bugün sende de bir düşünce var. Genç kadın yakalanmış gibi suçlu suçlu baktı. Bende mi? Sende. Kıpkırmızı kesilmişti. Ne düşündüğünü çakmış mıydı yoksa? Hiç, dedi. Hiç, deyişte de samimi değildi. Nasıl hiç? Hiçin nasıl olur mu kocacığım? Genç kadın gözlerini indirdi, sonra kaldırdı. Kocasını şüphelendirmemesi lazımdı. Maaşımız artsa diye düşünüyorum. Genç adamın yüzünü gene bir sıkıntı yalayıp geçti. Bunun üzerinde niçin bu kadar ısrarla duruyordu? Farz et arttı. Ne olacak? Gözleri parladı. Ne mi olacak? 20 lira, 30 lira, 50 lira artsa? Ne olacağı var mı? Ne olmaz kocacığım, para bu. Gözleri daldı. Borçlarımızı öder, bir kenara da birkaç kuruş koyardık. Evet, fena olmazdı şüphesiz. Ama nerede? Fabrikanın öteki sahibi, yakışıklı, kabadayı sahibi olsa belki. Yoktu. Avrupa, Amerika, kim bilir nerede keyif sürüyordu. İtalyan mühendisten sonra İstanbul'dan getirilen işçiler de tutunamayıp geldikleri yere birer ikişer dönünce planı fiyasko vermiş, yenilgiyi kabullenerek fabrikayı ortağın idaresine bırakmıştı. Ortak da dilediği gibi davranıyor, yakışıklı ortağının tarafını tutmuş olanları ezmek için elinden geleni yapıyordu. Genç adam öteki ortağın tuttuğu biriydi. Henüz yol vermemişti ama fabrikayı bırakıp def olmasını isterdi. Yılbaşında kendi tarafını tutan katip, usta muavini, ustaların maaşlarını artırmış, genç adamınkini öylece bırakmıştı. Onun için maaşının artması hemen hemen imkansızdı. Kahvaltı sessizce yapılıyordu. Genç kadın göz ucuyla kocasını kolluyor, maaşının artması hususunda hiç de ümitli olmadığına dikkat ediyordu. Babaannesi yerden göğe kadar haklıydı. Bunlar soracak böyledir kızım, yüz suyu dökmekten kaçınırlar. Halbuki ne çıkar, el öpmeyle ağız kirlenir mi? Eteğimi belime sokar, maaşının artması için yapar çatardım. Yapacaktı da, çatacaktı da. İş kendine düşmüştü. El öpmeyle ağız kirlenmezdi elbette. Patronun evine gidecek, adamla konuşacaktı. Adamla mı? Karısıyla konuşsa daha iyi değil miydi? Gözleri parladı. Adamın karısıyla konuşup durumu anlatmak elbette daha uygun düşerdi. Kocası masası başında bitmez tükenmez pamuk koçanlarının arasında uğraşıp dururken patronun muhteşem konağına gider, kapıyı çalar, ne istediğini soran hizmetçilere hanımı görmek istediğini söylerdi. Orta yaşlı kadının 5 vakit namaz kılan, hayırı hasenatı seven, elinden tesbihi düşmez bir kadın olduğunu duymuştu. Yardımdan kaçmaz derlerdi, biliyordu bunu. Bankocu dervişenin baldızı Ümmü, dokumacı Haydar'la bu sayede evlenmemiş miydi? Kız gitmiş hanıma, ağlamış, hanım acımış, kocasının kulağını bükmüş. Kocasını her günkü gibi avlu kapısından yolcu edip döndü. Sofrayı, fincanları alt eve götürdü. Her şeyden önce çarşıya gitmeliydi. Ne pişireceğini de bildiği yoktu ama çarşıda aklına gelirdi herhalde. Yukarı çıktı. Düğünde dikilen alelade kurşun imantosunu sırtına geçirdi. Yeni sayılırdı. Acıyordu ama başka giyeceği yoktu. Şöyle pırıl pırıl rugan iskarpinlerle giyemeden eskiyip gidecekti. Rugan ayakkabılar, yeni bir eşarp. Kocasının kolunda sinemaya gitmeyi ne kadar isterdi. Başını salladı. Patronun hanımıyla konuşur da şu işi hallederse ilk yapacağı bir çift rugan iskarpinle güzel bir eşarp almak olacaktı. Şapka giymek de isterdi. Giyenler ondan yüksek değildi ama şimdilik güzel bir eşarp daha uygun düşerdi. Kasap, bakkal, manav, bir de ekmekçinin veresiye defterlerini aldı. İlle kasaba fena borçlanmışlardı. Borçlanmışlardı ama ne iyi adamdı. Canı sağ olsun hanım diyordu. Düşünme, Allah size, siz de bana. Ya bakkal? O da bir başka türlüsü. Olduğunda verirsin. Canını alacak değilim ya. Olduğunda vereceklerdi elbette. Aşağı indi. Sepeti aldı, koluna taktı. Karnındaki sarı saçlı mavi gözlü de habire oynuyordu. Acelesi neydi sanki? Dünyaya gelmenin de bir sırası vardı. Babasının maaşı artsın, sarı demirleri pırıl pırıl karyola, mavi yüzlü ipek yorgan, yastıklar, beyaz örtüler alınsın hele. Güldü. Babası diye düşündü. Kızımın babası. Avuçlarını karnına bastırdı. Kızımın babası. Gel babası gel. Şu işi koparır da maaşları artarsa. Maaşları artarsa kocası şaşardı. Şaşsın, artsın da şaşsındı. Sıkıntısından kurtulur, güler söyler, nişanlıyken olduğu gibi saza sinemaya giderler, konyak bile içebilirlerdi. Öyle seviyordu ki çayla konyağı. Başı tatlı tatlı dönerken uçuyormuş gibi oluyordu. Uçmak, şarkı söylemek, gülmek, gülmek, gülmek. Kapı vuruldu, açtı. Aliş'in küçük kızı. Günaydın, günaydın, gel bakalım. Tatlı mavi gözleri, yaldız sarısı saçları. Sana bir şey soracağım abla. Sor bakalım. Gözlerinin içi gülüyordu. Fıkır fıkırdı. Odacılar ne maaş alır? Genç kadının kafasında şimşek çaktı. Odacılara boş ver de Şaban'ın maaşı kaç diye sor. Genç kız kıpkırmızı kesildi. Ufacık, yumuk yumuk elleriyle yüzünü kapadı. Hadi hadi, utanacak ne var? Tam da birbirinize göresiniz. Haberi var mı? Kimin? Yani konuşuyor musunuz demek istedim. Şaban'la mı? Hayır. Peki, abimin boynuna sarılacağım geldi akşam. Annemlere karşı onu korudu. Korumasaydı ağlayacaktım. Elimde değil. Ne diyor hor görüyorlar sanki? Onu bunu bırak da ben gelinceye kadar şu bardakları filan çalkalayıver olmaz mı? Nereye gidiyorsun? Elimdeki sepeti görmüyor musun aptal? Kahkahalarla güldü. Peki peki git hadi. Baştan sağma olmasın ama. Aa, teessüf ederim. Su kovasını kaptı, odadan fırladı. Genç kadın arkasından uzun uzun baktı. Demek Şaban'da gözü vardı. Kuvvetli güneşin altında avlu irili ufaklı, kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu kaynaşıyordu. Karşıdan karşıya çamaşır ipleri geriliyor, çamaşır kazanları, tenekeler kaynıyordu. Genç kadın şu kadardan beri göre göre kanıksadığı, ona pek de yeni bir şey vermeyen bütün bunları bırakıp kolunda sepet avlu kapısına yürüdü. Bu işi oldu sayıyordu. Denizden bir avuç su. Maaşlarını 50 lira artırsınlar, iflas etmezlerdi ya. Avlu kapısından tam çıktı, Güllü. Nereye kız? Durdu. Çarşıya. Yanına yaklaştı. Bütün gece düşündüm durdum. Meraktan çatlattım beni. Neydi söyleyeceğin? Sepeti yere bıraktı. Avlu kapısının kenarına sırtıyla dayandı. Söylemekten korkuyor gibiydi. Aramızda kalacak değil mi? Güllü alındı. Aşk olsun. Şimdiye kadar hangi sırrını yaydım? Doğru. Yaymadın ama... Benimkinin kulağına gitmesinden korkuyorum. Kocandan gizli mi? Gizli ama iyiliğine onun. İlgisi büsbütün arttı. Nedir? Büyük büyük açılmış gözleriyle etrafı kolladıktan sonra anlattı. Güllü dikkatle dinledi. İyi düşünmüşsün. Babaannenin sözü doğru. El öpmeyle ağız kirlenmez. Kocan madem çekingen, pısırığın biri, paçaları senin sıvaman lazım. İştahlandı. Sıvayacağım Güllü. Ne olursa olsun sıvayacağım. El öpmeyle ağız tabii kirlenmez. Gözleri parladı. Biliyor musun ne düşünüyorum? Ne düşünüyorsun? Maaşımızı 50 lira zam yapsa diyorum. Yavaş gel. Niye kız? 50 lira bu be. Kolay mı? Değil ama onlara göre ne ki? Denizden bir avuç su. Dervişenin ümmüsüne yardım etmediler mi? Coştu. Bize de ederler. Hem kim bilir? Adam kayınbabamın kim olduğunu bellerse, ya der belki de. Sen onun gelinisin ha? Evet derim. Geçinemiyoruz. Çok sıkıntı çekiyoruz. Yarın çocuğumuz da olunca hiç geçinemeyeceğiz filan derim. Olmazsa yalancıktan ağlarım bir iki. Asıl mühimi kayınbabamın kim olduğunu bellemesi. Öyle tanınmış adamı kim bilmez? Peki kızım der, kayınbabanın hatırı için maaşınızı 50 lira koydum. Aklımın işi değil. Canım bırak şimdi onu, koydu belli. Ne yaparım biliyor musun? Pırıl pırıl bir sarı karyola, mavi ipek yüzlü yorgan, baklava baklava işli, yastıklar, örtüler, bir de rugan terlik alırım. Tabii o gün gelir bana yardım edersin değil mi? Tabii edersin. Sen benim şeker güllüm değil misin? Karyolada sırt üstü yatarım ben. Yanımda kızımın kundağı. Sen misafirlere kaynar ikram edersin. Evimin içi dolup taşar. Ah ya Rabbi, ne iyi olur. Paraları mı tükenir? Onların yanında 50 liranın ne kıymeti var ki? Evet ama Güllü'nün hiçbir zaman çocuğu olmayacaktı. İçini çekti. Allah utandırmasın bacım. Amin. Genç kadın yerden boş sepetini aldı, koluna taktı, ayrıldılar. Yan yatmış, bağdaş kurmuş, diz çökmüş harap evler kalabalığının arasındaki eğri büğrü sokaklardan çarşıya iniyordu. Demirleri pırıl pırıl karyola, mavi ipek yüzlü yorgan, yastıklar, sakız gibi beyaz yatak çarşafları, lausa şerbeti. Kocasına duyurmadan hakkından gelecekti bu işlerin. Tren yolunu geçti, sağa saptı. Babaanneden geri kalmayacaktı. Nesi eksikti ondan? Hiçbir şeyi. El öpmeyle de ağzın kirlenmeyeceğinden hiç kimsenin şüphesi yoktu. Güllü'nün bile. Birden kuvvetli bir dirsek yedi. Döndü. Oh, cam göz iti. Takısken peşine düşen it oğlu it. Gazoz bilyalarını hatırlatan duru yeşil gözleriyle durmuş bakıyor, küstahça gülümsüyordu. Askere de beraber gidemezsin ya. Oşt, köpek. Üzerinde durmadı. İt ürür, kervan yürürdü. Caddeyi tuttu. Tuttu ama ne demek istemişti? Elbette askere de birlikte gidecek değildi kocasıyla. Görülmüş şey miydi? Kocası askere gidince çalışır, para bile gönderirdi. Hele maaşlarına 50 lira binerse... Durakladı. Kocası askere gidince maaş vermezlerdi ki. Tekrar yolu tuttu. Vermezlerse vermesinler. Kocası askere giden öteki kadınlar gibi çalışırdı. Bıkmıştı fabrikanın tozundan, günde 12 saat tezgah başında ayaküstü dikilmekten ama başka çaresi yoktu. O zamanı Allah kerimdi, çok vardı, şimdiye bakıyordu. Maaşlarına 50 lira koydurdu mu ilk önce? Bakkala girdi. Öğleyin işbaşı yapacak kadınlar erkeklerle doluydu. Bir kenarda beklemeye başladı. Bir ara Douglas bıyıklı bakkal başını kaldırıp baktı, gördü. Görünce de gözleri parladı. Elindeki işi bırakıp sordu. Emret abla. Homurtular yükseldi. Beklemekten ayaklarına kara sular inmişti. Gelir gelmez ne diye soruluyordu sanki? Haksızlığın alemi var mıydı? Bir koca karı, bu zamanda genç olmak, parlak olmak varmış, dedi. Bu zaman değil, her zaman. Genç kadın kulak memelerine kadar kızardı. Benim ne suçum var? Bakkal aldırış etmedi. Yanına gidip elinden defteri aldı. Emret, sıramı beklemek istiyorum. Dükkan benim, emret sen. Etrafına suçlu suçlu bakındı, gülümsedi. Borcumuz da çok oldu ama fark etmez. İstersen borç defterini yırtıp atalım. Kaşları çatıldı. Ne münasebet, yakında kocamın maaşı artacak, hepsini öderiz. Öyle de olabilir, böyle de. Sen şimdi emret. Yüzü yumuşadı. Ya, ne kadar? 100 gram. Bir de kahve, 25 kuruşluk. Derhal. Elinde borç defteri tezgah başına geçti. Eli işte, gözleri genç kadındaydı. Bitiyordu. Hele yüklü göğsü, kalçaları, kıçı. 1 milyon borcu olsa gözünü kırpmadan siliverirdi. İstenenleri uzatırken birbirlerine iyice yaklaştılar. Kadının yumuşak nefesi burnunu gıcıkladı. Hem elma gibi kokuyordu. Tezgaha dayandı. Arkasından uzun uzun baktı. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 39.